Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hepiniz bizleri dinlemek için hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan siz de ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Beni sen inandır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de stüdyo konuğumuzu hemen aldık yayına. Atılım Üniversitesi'nden bir konuğumuz var. Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Üyesi ve Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürü, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hacer Erar bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün birazcık bilimden söz edeceğiz. Bilim dünyayı algılamamızı, anlamamızı sağlayan en önemli araç aslında. Ancak bilim merkezleri bu açıdan halkı bilimle buluşturabiliyorlar mı yeterince? Çünkü çok önemli bir rol üstleniyorlar ama bunu yeterince yerine getirebiliyorlar mı? Eğitimde bilim ve bilimsel düşünce ne kadar yer alıyor? İşte bu ve benzeri soruların cevaplarını arayacağız birlikte. Şimdi bilimi oluşturan unsurlara sahip miyiz aslında birey olarak? Çünkü eğitimin bir parçası olarak yer alması için yeterince meraklı, sorgulayıcı, hayal edici olmak gerekiyor. Biz bunlara sahip miyiz acaba?
Şimdi sahibiz aslında. Doğduğumuzda çocuklar çok meraklı, denemekten asla vazgeçmezler, öğrenme isteğinden asla vazgeçmezler. Sıra okula geldiği zaman biz yavaş yavaş bunları teker teker ortadan kaldırmaya yönelik neredeyse. Evet. Yani bunu söylediğim için çok üzülüyorum aslında, epeydir izliyorum. Önce ben aslında herkese iyi bir yıl diliyorum. Eğitim yılının da bu sene, bugün ilki.
Başladı. İlk
günü. Evet. Şimdi neden böyle? Bir işte standart eğitim var. Böyle olmak zorunda aslında. Belirli yaş gruplarına göre sınıflar ayarlanmış. İşte şunları öğrenmeliler, şöyle olmalı, böyle olmalı, işte dersler var. Şimdi bunların hangisi işte bilimsel düşünceyi kazandıracak ya da bilimi öğretecek çocuklara? Fen bilimleri dersleri, aslında diğer sosyal bilimler ve diğer dersleri de çok önemsiyorum ben. Ama şimdi fen bilimlerinden söz edecek olursak, okullar yeterli değil. Hatta ben fizik mühendisiyim, Hacettepe Fizik Mühendisliği mezunuyum. Bu işe ilk başlarken dedim ki herkese fizik sevdireceğim. Fizik nasıl sevilmez? İşte kime sorsam fizikten nefret ediyorum. Neden? İşte çok suratsız bir hocamız vardı. Hep böyle formül çözerdi. Şimdi biz tamamlayıcı eğitimin gerekli olduğunu ondan sonra ben anladım.
Evet.
Fark ettim. Yani ben değil tabii, başkaları da bizden önce. Dünyada herkes bunu fark etmiş. Bizde de fark edilmiş durumda. Bu standart eğitime paralel eğitimler, tamamlayıcı eğitimler, eğitim merkezleri, tematik eğitimlerin olması gerekiyor. Bu zaten var. Bir fazlasını alabilecek öğrenciler için, işte müzik yeteneği varsa müzik eğitimi alıyor. Dans varsa dans, işte spor kulüpleri var. Orada yüzüyor, basketbol oynuyor. Gelelim fen bilimlerine, matematiğe. Sadece kurslar var. Test çözmeyi öğreniyorlar. Ya da hemen pratik bir şekilde soruyu nasıl çözerim de işte sınavları kazanırım anlamında. Yani mutlaka bir seçme sınavının olması gerekiyor. Çünkü herkes aynı anda aynı şeyi istemek üzere yönlendirilmiş durumda.
Evet.
Yani aralarda böyle ben artık işte usta olacağım, şunun teknisyeni olacağım, şurada çalışacağım diye yolunu ayıranlar yok. Ancak başarısız olanlar ayırıyor. Ayırmak zorunda kalıyor.
Evet.
Ben test çözmeni hiç sevmem. Kursları da hiç sevmem. Çünkü beş şıklı düşünmeye alıştırıyor çocukları. Ve bizim geleceğimize konulmuş bir ambargo diye düşünüyorum ben hatta.
Evet.
Çünkü üniversiteye gelen öğrencileri de tanıyorum ben. Çünkü benim öğrenci şeyim çok geniş.
Yelpazemiz.
Soruyu soruyorum, bir satırlık bir cevabı var. Hocam biliyoruz ama yani şunu şıklar haline getirseydiniz de
daha kolay cevaplardık.
Yani onu bir cümle halinde ifade etme şeyini çok zor geliyor öğrencilere.
Evet, bilim çok daha farklı tabii ve tabii ki eğitimle birlikte olmalı. Çünkü eğitim olmaksızın insan bildikleriyle sınırlı kalıyor, değil mi?
Bilim de şöyle aslında, hani aileye de çok iş düşüyor, siz medya, basın yayın organlarına da çok iş düşüyor. Belgesel yayınlarını çok önemsiyorum.
Evet.
Ben de çok izliyorum. Herkes izliyorum der ama hatta böyle benim bir küçük defterim var. Ona notlar alıyorum. İkinci bir eğitim alıyormuşum gibi geliyor bana. Gidemediğim yerlere gidiyorum. İşte başka laboratuvarlara giriyoruz. Bilim insanlarını dinliyoruz. Bilim merkezlerinin rolü Türkiye'de işte son 5-6 yıldır fark edilmiş durumda. Özellikle bu son dönemdeki hükümet döneminde şu anda sayımız 28 mi oldu bilmiyorum. Neredeyse bütün belediyelerin bilim merkezleri var.
Peki ne kadar yararlanılıyor oralardan? Şimdi ya da rolü ne olmalı? O rolü yerine şimdi, nasıl getiriyorlar?
Asıl konumuza gelelim. Evet. Şimdi bir kere olması çok güzel bir şey. Yani bu herkesin hemen hemen bir öğrencisini sınıf olarak alıp bilim merkezine götürmesini gerektirecek kadar yakın mesafede bilim merkezleri var. Bunu mutlaka programlarını alsınlar. Bilim merkezi ne yapıyor? Eğitimin en önemli aşamasını, parametresini diyorum. Hatta evet, bilimsel düşünmenin, merak etmeyi sağlıyor. Oraya giden öğrenciler oradaki oyuncaklarla oynarken ben onlara bilimsel
meraktan
oyuncak.
Meraktan ve ihtiyaçtan evet, zaten değil
evet
mi?
Evet. Orada ya bu nasıl oluyor acaba diye zaten oradaki her şey böyle ışıklı, sesli ve çok çarpıcı bir şekilde ayarlanmış durumda. Çok kalıcı oluyor orada yapılan her şey ama diyeceksiniz ki bu yeterli mi?
Evet.
Çünkü sadece merak etmeyle bu iş bitmiyor. Bilimsel düşünüş biçiminde gözlem yapmak var, araştırma yapmak var. Kafasında bir şeyin nasıl olduğunu merak ettikten sonra biz buna hipotez kurmak diyoruz. Kendi kendine çocuklar için söylüyorum ben, küçükler için. Bir tahminde bulunma, yani bir bu şöyle olabilir diye kendi kendine bir hipotez geliştirebilir. Ondan sonra bunun olup olmadığıyla ilgili gözlem yapabilir, kitap okuyabilir, internetten araştırabilir. Bir fırsatını bulup deneyler yapabilir büyüklerinden destek alarak. Ve bir sonuca varır. Bu sonuç onu doğru olabilir, yanlış olabilir. Bir ömür boyu süren bir araştırmaya teşvik edebilir. Evet. Sorgulamayı araştırma şeyi de kazandırmış oluyor bilimsel.
Şimdi bilim hayatın her alanında ve her meslekte kullanılabilir. Evet. Fen bilimlerinde nasıldır durum ya da sanata baktığımızda nasıldır?
Şimdi bazı yetenekler saklanamıyor. Böyle güneş gibi hemen parlıyor. Bu işte müzik yeteneği, bir bakarsınız her yerde şarkı söyler.
Evet.
Okuma yazma bilmez ama sesi çok güzeldir. Duyduğunu hemen söylemeye başlar. Sporda da öyle, yakalanabiliyor yetenekli öğrenciler. Ama fen bilimlerinde biraz zor işimiz. Çünkü bu fen bilimlerinde şimdi herkes bir herkes için olan bir şey var. Bir de bunların içinden seçilecek gelecekte kalıcı bilgiler, insanlık ve dünya için güzel şeyler üretebilecek çocukların fark edilmesi ve seçilmesi var. Ben bunlara meraklı zihinler diyorum. Bunlar için çok uygun bir ortam yok.
Bir de bizde biraz ezberci bir eğitim baskını söz konusu.
Bu
dolayısıyla
çocuklar,
bilimle çok ters ve zıt aslında.
Evet. Bu çocuklar da zaten biraz yaramaz oluyorlar. Hareketli oluyorlar. Sınıfta öğretmenleriyle araları iyi değil. Onun için burada işte bilim merkezlerinde çocukların ilgisini çekecek atölye çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Bunu biz Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi'nde yaptık, yapıyoruz da zaten.
Ne zamandır yapıyorsunuz?
Biz 2008'de bir TÜBİTAK bilim toplum projesiyle kurulduk ve 2015'te bir kaza mı geçirdik diyeyim, öyle bir durma zorunda.
Sekteye uğradınız.
Sekteye uğradık. O arada ben akademik çalışmalarıma devam ettim. Ha bir de dergimiz var, ondan sonra söz etmek istiyorum. Şimdi yeniden yapıldı. Bu ders yılından itibaren yeniden atölye çalışmalarımıza başlayacağız. Diğer bilim merkezleri de şöyle, hepsi birbirinin benzeri. Aynı şeyler.
Peki kimler yararlanacak sizin atölyelerinizden?
Ha, bizim atölyelerimizden anaokulundan 6 yaştan itibaren lise son sınıfa kadar öğrenciler yararlanabilecekler. Yetişkinler de istiyor. Öğretmen eğitimlerimiz var. Çünkü bilimsel oyuncak tasarımı yaptırıyoruz onlara. Bu hani oyun oynarken öğrenci merak etmesini sağlıyor. Bir de bilim ulaşılabilir oluyor. Hı hı. Bilim merkezlerinde hep böyle koca koca cihazlar. Öğrenci sanıyorken merak ediyor ama ben bunu yapamam diyor. Biz onlara çok kolay bulunan malzemelerle bu oyuncakları yaptırarak, hepsi zaten çıkarken elinde bir oyuncakla çıkar. Hı hı. Ben yapabilirim oluyor ve bilim ulaşılabilir oluyor.
Evet ve ulaşılabilir bir de derginiz var. Dergimiz var. Dergiden de söz edelim yeri gelmişken lütfen.
Şimdi ben 10 yıla yakın Bilim Teknik'te sayfa yazarlığı yaptım. Sürekli sayfa yazarlığı. Yazarlık bir hastalık. Ondan sonra bir süre sonra benden yazı istenmemeye başladı. Ben de dedim ki kendi dergimizi çıkartırız. 2010 yılında Eğlenceli Bilim dergimizi çıkardık. 10 yaş üstü merak eden herkes için diyoruz. Hı hı. Yazarlarımız, şöyle bir farkımız var bizim. Ben hani özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Evet. Buradaki yazıların hiçbirini internetten tarayarak, böyle derleyerek falan yapılmış yazılar değil. Hı hı. Her yazı uzmanına yazdırılmıştır. Her yazı özgündür. Ben editör olarak onları birazcık daha çocukların seviyesine indirgiyorum, bölüyorum. İşte hı hı. daha sevimli hale getiriyoruz. Çok değerli bir dergimiz olduğunu düşünüyorum. Çocuğumuzu över gibi oldu ama.
Evet ama öyle gerçekten çok hoş bir dergi. Peki nasıl ulaşabilirler bizi dinleyen dinleyicilerimiz dergiye?
Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerin büyük bir çoğunluğu abone. Hepsi. Herhalde hepsidir. Hı hı. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir Fatih projesi var. EBA, bunu aslında bilir eğitimciler. Orada e-dergi olarak yayınlanıyor. Hı hı. Son 5 sayının PDF formunu edinebilirler.
Periyodu nedir derginin?
Yılda 3 kere çıkartabiliyoruz şu anda.
Ancak diyorsunuz.
Ancak, çünkü evet. Çok emek var, çok şey var.
Elbette, elbette. Evet. Peki şimdi birazcık da yeterli ödeneğin ayrılmamasından da kaynaklanıyor galiba değil mi bu çalışmalara?
Yani dergicilik çok zor, çok emek isteyen bir iş. Birkaç kişinin çabasıyla yürüyor yani. Hı hı. Şu anda 21. sayıdayız.
Tabii. Sadece dergiden söz etmedim, bilim merkezlerinden de
şimdi çok aslında bayağı bir ödenek ayrılan bilim merkezleri var. Hı hı. Mesela Konya'daki, ondan sonra Gaziantep'te, Bursa'da, Kocaeli'de çok güzel büyük bilim merkezlerimiz var. Çok ciddi ödenekler var.
İlgi nasıl peki?
Çok. İlgi çok. Çünkü hı hı. müfredata gezi diye eklenmiş durumda aslında, hı hı. bu bilim merkezi, hı hı. gezileri. Evet. Randevu alarak önceden sınıf olarak oralarda gezi yapılabiliyor. Atölye çalışmaları da başladı.
Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Peki dünyaya baktığımızda biz nasılız? Bir mukayese yaparsak.
Geciktik tabii. Hı hı. Çok geciktik. Yani işte onlar ta eğitime bile 100-200 yıl önce böyle hemen bir iki şey olsa onun müzesini kuruyorlar. Biz evet. de hemen sokağa atarız her şeyi. Evet. Yeni yeni bu müzecilik, koleksiyonculuk, bilim merkezleri, yaşayan bilim merkezleri. Yani yaşayan bilim merkezi bu atölye çalışmalarıyla hı hı. desteklenen şeyleri söylüyorum. Evet. İşte son 10 yılda. Ancak yani düşünebiliyor musunuz, millet nerelerde?
Bir ivme kazandı, bundan sonrası gelecektir.
Gelecek. İnanıyorum, inanıyorum.
Evet, mutlaka. Evet. Öyle de olmalı zaten. Evet. Peki hocam, fiziği sevdirebildiniz mi öğrencilerinize?
Tabii ki.
Ne güzel, ne mutlu.
2000'li yıllardan beri ben ilgileniyorum. Öğrencilerim de hep takip ederim. Yani bu meraklı zihinleri içinden hı-hı. seçip. Zaten ilk gelenler ikinci kez aile zoruyla falan belki gelmek istiyor. Çünkü biz işte elektronik atölyesi, robotlar, teknik eğitim veriyoruz hı-hı. daha çok.
Demek ki her şey, pek çok şey daha doğrusu öğretmende bitiyor bu anlamda baktığımızda. Onun için sordum, fiziği sevdirebildiniz mi? Sevdireceğim dediğiniz için.
Bir tek formül çözmeden yalnız. Hı-hı. Bakın ben anaokulu öğrencilerine elektromanyetizmi öğretiyorum, biliyor musunuz? Mıknatıslı evet. oyunlar tasarlamıştım. Bana da çocuklar, onlarda düz mantık vardır, mıknatıs öğretmen adını takmışlar.
Çok hoş.
Oyun oynayarak çocuk biliyor ki işte elektromanyetik dalga şuradan şuraya geçer. İşte bak cep telefonu da böyledir. Hani duvarlardan nasıl geçiyor falan diye hiç öyle bir şeyi merak etmiyor yani artık. Tabii. Çünkü aklının bir yerinde o kalmış durumda.
Kalmış durumda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür.
Sağ olun.
Aa, bitti mi süremiz?
Bitti. Ne yazık ki sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şey varsa son bir cümle alalım.
Dergimizi takip etsinler. E-dergi olarak ebagov.tr'den girsinler. Bir de herhangi bir şey sormak istiyorlarsa eğer hacer.erar@atilim.edu.tr benim e-mail
adresiniz,
elektronik posta adresim.
Oradan da
bana ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olun.
Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Üyesi ve Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hacer Erar stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Fechter var. Hemen merhaba diyoruz sevgili Buket Barlas Fechter'e.
Melih'ten merhabalar diyorum ben de sizlere. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun, çok mersi. İyi haftalar diliyoruz. Şimdi Venedik Film Festivali'nden söz edelim istiyoruz. Ödüller 10 Eylül'de dağıtıldı. Bir de Türk yönetmen jüri özel ödülüne layık görüldü. Detayları bize aktarır mısınız lütfen?
Evet, belki dinleyicilerimizden hatırlayanlar olacaktır. Geçen seferki telefon bağlantımızı İtalya'dan gerçekleştirmiştik. Sizlere Venedik Film Festivali'nden bahsetmiştim. Ödül töreni sizin de değindiğiniz gibi 10 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Festivalin Yeni Ufuklar isimli bölümünde gösterilen ve Reyha Erdem'in yönetmenliğini yaptığı Koca Dünya isimli filme jüri özel ödülü verildi. Böylelikle festivalde çeşitli dallarda gösterilen Türk filmleri son 3 yıldır arka arkaya jüri özel ödülüne layık görülmüş oldu. Bunu da Türk sineması adına büyük bir başarı olarak adlandırabiliriz. Hemen hatırlatalım, Emin Alper'in Abluka isimli filmi 2015 yılında, Kaan Müjdeci'nin ise Sivas isimli filmi 2014 yılında jüri özel ödülünü almışlardı. Venedik Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Aslan ise bu yıl Filipinli yönetmen Love Diaz'ın Terk Eden Kadın olarak çevirebileceğimiz The Woman Who Left isimli filmine verildi. Daha çok Amerikan ve Avrupa yapımı filmlerin ağırlıkta olduğu düşünülürse bu yıl Asya kıtasından katılan tek film olması nedeniyle bu eserin başarısı da oldukça önemli diyebiliriz. Bilindiği gibi bu yıl 73. kez yapılan Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivali ve aynı zamanda sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri.
Evet, şimdi bu festivalden sonra bir de dünyaca ünlü Oktoberfest'den söz etmek istiyoruz. Şimdi evet. Yine dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan Münih'te yoğun güvenlik önlemleriyle geçiyor sanıyorum. Oktoberfest'le ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, dünyanın en büyük açık hava festivali olan Oktoberfest geçtiğimiz cumartesi günü başladı. Aslında kelime olarak çevirirsek Oktoberfest, Ekim ayı festivali demek. Adı öyle de olsa yine de festival aslında Eylül ayının ortalarında başlıyor ve Ekim ayının başında sona eriyor. Bu yıl 3 Ekim pazartesi günü sona erecek. İlk kez 1800'lü yıllarda yapılmaya başlanan festival bu yıl 183. kez yapılmakta. Her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Münih Bira Bayramı'na katılmak için buraya gelmekte. Geçen yıl 5 milyon 900 bin civarında kişi katılmıştı. Tüketilen bira miktarı ise 7,5 milyon litreye ulaşmıştı. Festival alanında her yıl büyük çadırlar kurulmakta. Bu çadırlarda canlı müzik eşliğinde eğlenceler düzenlenmekte. Adeta çok büyük bir Luna Park'ı andıran bu alandaki dönme dolaplar, çarpışan arabalar, çoluk çocuk her yaştan ziyaretçiyi festival alanına çekmekte. Güvenlik önlemleri nedeniyle festival alanının çevresi tamamen kapatıldı. Bu yıl ilk defa uygulanan bir yöntem bu. Şimdiye kadar yapılan bira festivallerinde bu alana istediğiniz yerden girmek mümkündü. Çünkü çevresi açık bir alandı. Bu yılsa sadece önceden belirlenen 12 adet kontrol noktasından festival alanına girilebilmekte. Ayrıca sırt çantalarının veya büyük çantaların bu alana sokulması da artık mümkün değil. Bugünkü basında yer alan bilgilere göre Bira Bayramı'nın başladığı bu ilk hafta sonunda, yani etkinliğin ilk iki gününde festival alanı 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Geçen yıl ise bu sayı ilk hafta sonu için 1 milyon civarındaydı. Bu yıl ilk iki günde gözlenen bu %50'lik azalma özellikle güvenlik konusunda ziyaretçilerin kendilerini çok rahat hissetmediklerini göstermekte. Yalnız şuna da değinmek istiyorum. Cuma gününden bu yana dur durak bilmeyen bir yağış söz konusu burada. Yağmurun hiç durmaksızın yağdığı bu günlerde ziyaretçilerin festival alanına gitmek için belki de daha güzel bir havayı beklediklerini söylemek mümkün. Hem Münihlileri hem de şehre gelen ziyaretçileri bugünlerde tipik Bavyera kıyafetleriyle görmek mümkün. Bu arada Bavyera eyaletinde okullar geçtiğimiz hafta açıldı. Öyle olunca da yollarda geleneksel kıyafetlerini giyerek okullarına giden öğrencileri gözlemek de mümkün. Kısacası Münih'te genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden herkes bir şekilde festival havasına girmiş durumda. Münihliler hava yağmurlu da olsa, güneşli de olsa şehre akın eden festival ziyaretçilerini 3 Ekim pazartesi gününe kadar güzel bir şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yapmaktalar diyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. 3 Ekim'e kadar yine görüşüp ya da 3 Ekim'den sonra festival sonrasında konuşmak dileğiyle sevgili Buket Barlas, Behter, bugünkü aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
İyi yayınlar diliyorum, hoşça kalın.
Saçlarımı kestim, aynada yüzüm hazırladı, tel tel ayrı ayrı topladı. Yalnızlığın kadınıyım, alma beni el adamı. Gönlüm isterse gelir, bitmeyen aşkla sevişirim. Seyret bak uçurum. Çiçeği dalı, ellerini hangi su yıkar ortalık malı. Öldü sabır, çekti kopardı seni, bittin. Sığ yüzüne kapattın saçlarımı.
Olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Köşemizde konuğumuzla birlikteyiz. Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, şimdi milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Kıdem tazminatı düzenlemesinin detayları belli oldu. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var herhalde, değil mi? Detayları sizden alalım. Neler paylaşacaksınız bugün dinleyicilerimizle?
Evet, aslında kıdem tazminatı ile ilgili daha önce de pek çok yayında konuşmuştuk. Oldukça tartışmalı ve bir süredir kamuoyunun gündeminde bir konu. Kıdem tazminatındaki fon tartışmaları çerçevesinde işçi ve işveren tarafının ciddi çekinceleri ve itirazları olduğunu biliyorduk. Bugün yine kıdem tazminatı ile oldukça ilişki olan, hatta yine kıdem tazminatının bir farklı düzenlemesi olan bu 15 yıl 3600 günle emekli olabilme durumu hakkında bilgi vereceğiz. Çünkü kamuoyunda işte 15 yıl 3600 gün olarak bilinen bu uygulama için aslında bazı şartlar gerekiyor. Ve bu uygulamadan yararlanabilmenin de belirli sınırlaması var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir sınırlama söz konusu.
Nasıl bir sınırlama?
Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu 15 yıl 3600 günle emekli olabilmeniz için siz başvurduğunuzda gerekli şartları taşıdığınıza dair kanıtlar elindeyse size bir yazı veriyor ve siz de gidip bunu işverenize takdim ederek bu şekilde, yani yaşı beklemeden. Çünkü biliyoruz ki bizim sosyal güvenlik sistemimizde emekli olmamız için iki temel husus söz konusu. Bir tanesi yaş şartını yerine getirmek. Bir tanesi de prim gün sayısını, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olmak. Yani belirli süreyle sigortalı olarak kuruma prim yatırılmış olması sizin adınıza. İşte bu noktada eğer yaş şartını beklemek istemiyorsanız ve işte ilk işe giriş tarihinizde 8 Eylül 1999'dan önce ise 15 yıl ve 3600 günlük prim ödeme şartını yerine getirerek ve kendiniz işten ayrılarak, yani kendi isteğinizle işten ayrılarak işverene bu durumu bildirerek ve SGK'dan da bahsetmiş olduğumuz yazıyı alarak ayrılabiliyorsunuz. Ve bu şekilde ayrıldığınızda kıdem tazminatı hakkına sahip oluyorsunuz. Çünkü normal şartlar altında kıdem tazminatı istifa eden işçilere verilmeyen bir hak. Yani mutlaka işveren tarafından işten çıkarılmanız ve yine belirli koşullar altında işten çıkarılmış olmanız
ama
gerekiyor.
Ama şimdi istifa da etse, bir gün dahi çalışıp istifa etse yararlanabilecek galiba, değil mi?
Bir gün dahi demeyelim ama 15 yıl 3600 günü yerine getirdiyse, yani bu kadar süreyle çalıştıysa önceki, yani bu tabii toplam sigortalık süresinden bahsediyoruz biz. Evet. Dolayısıyla bu tek bir iş yerinde 15 yıl 3600 gün olarak düşünülmemeli ama geriye dönük olarak baktığınızda 15 yıllık ve 3600 günlük bir prim ödeme şartını yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Bir de az önce söylemiş olduğum gibi 8 Eylül 1999'dan önce işe giriş tarihiniz olması gerekiyor. İlk işe giriş tarihiniz olması gerekiyor. Dolayısıyla 1999'da işte diyelim ki 10 Eylül'de ya da 31 Ekim'de ya da 1999 yılında 8 Eylül'den sonraki herhangi bir tarihte işe girdiyseniz bu haktan bu şekliyle yararlanamıyorsunuz. 15 yıl 3600 günden yararlanamıyorsunuz. Fakat diyelim ki 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında bir tarihte işe girdiniz.
Yani daha önce.
Daha sonrası. Bundan sonraki bir tarihte, evet. Ama yine 30 Nisan 2008 yılına kadar olan bir tarihte işe girdiniz. İlk işe giriş tarihiniz var. Bu durumda da aynı koşullarda 25 yıl 4500 gününüzü doldurarak emekli oluyor. Yani emekli olmak aslında bu. Veya şöyle diyebiliriz, kıdem tazminatınızı alabiliyorsunuz. Kendiniz işten ayrılsanız bile. Veya 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girdiyseniz de yaşı beklemeden kıdem tazminatınızı alabilmeniz için, hani bizim kamuoyunda emekli ikramiyesi olarak bildiğimiz meblağı alabilmeniz için 25 yıl 5400 gününüzü doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani burada bizim sosyal güvenlik sistemimizde 2008 yılında yapılan reformun ciddi etkisi var. Biliyorsunuz emeklilikte kademeli bir geçiş söz konusu oldu. Yani herkes aynı yaşta emekli olmayacak. 2008 öncesinde çalışanlar için söylüyorum. Sigorta girişleri yapılanlar için söylüyorum. Tabii sosyal güvenlik mevzuatı biraz karışık. Dolayısıyla bu 15 yıl 3600 gün karıştırılabiliyor. Fakat 1999 yılı da 8 Eylül öncesinde sigorta girişi olanlar için çok büyük bir avantaj. Çünkü iş yerinizden memnun değilseniz, iş değiştirmek istiyorsanız ama diyelim ki 15 yıl değil de 10 yıllık bir kıdeminiz var. Sonuçta bu hakla siz 10 yıllık kıdeminizi sırf kıdem tazminatını alamayacağım diye çalışmaya devam etmek yerine alıp bir başka yere geçebiliyorsunuz iş yerine. Ki bu da yine konuyla ilgili ikinci önemli nokta. Çünkü bir süre öncesine kadar işveren bu gerekçeyle işten ayrılanların için daha sonra işe girmeleri halinde dava açabiliyordu. Bunun haksız bir durum yarattığı veya işte hakkın kötüye kullanımı olarak ortaya çıktığını düşünerek. Fakat biz Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlara baktığımızda hakkın kötüye kullanılması gibi bunun değerlendirilmediğini ve bu nedenle bir kişi bir işten ayrıldığında ve işte kıdem tazminatına hak kazandıysa bunu aldığında bunun bir başka yerde çalışmasının önüne geçmemesi gerektiğini, çünkü çalışma hakkının kısıtlanamayacağı, engellenemeyeceği görüşüyle artık kararlarda farklı bir yöntem izlendiğini, bir yaklaşım izlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada siz işinizden ayrıldınız. İşte 15 yıl 3600 gününüzü doldurmuştunuz. Diyelim ki son çalıştığınız iş yerinde de 5 yıl kıdeminiz vardı. Oradan 5 yıllık kıdem tazminatınızı aldınız. Daha sonra bir başka iş yerine girdiniz. Yine kıdem tazminatına hak kazanmanız için gerekli diğer koşulları, örneğin işte en az 1 yıl çalışma koşulunu yerine getirdiniz. Burada da 2 yıl çalıştınız. Bir kez daha yine aynı dilekçeyle başvurarak tekrar alabiliyorsunuz.
Yani toplamda iki kereye mahsus olarak mı alınıyor, yoksa daha fazla alınabiliyor mu, müracaat edilebiliyor mu?
Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu hakkı kullanmak için SGK size iki kez izin veriyor. Bu en başta söylemiş olduğumuz sınırlama da bununla ilgili. Çünkü SGK bu yazıyı, yani 15 yıl 3600 gününüzü doldurduğunuz ve bu gerekçeyle işten ayrılabileceğiniz ve işte kıdem tazminatına hak kazanmış olduğunuz süre üzerinden alabileceğinizle ilgili yazıyı sadece iki kez veriyor. Dolayısıyla burada bu yazının iki kez alındığını göz önüne alarak bu hakka sahip olabilecek, işte kıdeme sahip ya da işte ilk işe giriş sigortalık tarihi uygun olan kişilerin, diyelim ki ilk yerden aldılar, ikinci yerde sadece bir yıl çalıştılar. Hani bu hakkı böyle bir kısa dönemli çalışmaya da kullanmak yerine daha uzun süreyle çalıştıkları bir başka iş yerinde kullanmaları daha uygun olacaktır. Yani çünkü bu önemli bir menfaat, fakat iki kere kullanılabiliyor olması bir sınırlama. Dolayısıyla işçilerin, çalışanlarımızın mutlaka bunu göz önüne almaları gerekiyor.
Alacağı miktarı yükseltmesi açısından ne kadar uzun süre çalışırsa o kadar da yüksek olacaktır diyoruz. Peki işverenin böyle bir yazıyı kabul etmeme gibi bir şeyi var mıdır? Mutlaka kabul etmek zorunda mı?
Evet, mutlaka kabul etmek zorunda. Çünkü bu bizim kanunumuzda işçiye tanınmış bir hak. Ve bu hakkı kabul etmiyorum. Ben sana işte bu yazıyı getirmiş olsam bile kıdem tazminatını vermeyeceğim şeklinde işveren yaklaşamaz. İşçi sosyal güvenlik kurumundan şartları yerine getirdiğini gösterdiğine dair o yazıyı aldıktan ve işverene bunu tebliğ ettikten sonra işinden ayrılabilir. Fakat burada da şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonuçta bu bir istifa şeklidir. Sadece burada işten ayrılış bildirgesinde sizin yaş dışında diğer emeklilik şartlarının yerine getirilmesi ve yaşın beklenecek olması koduyla, yani bunu seçerek iş sözleşmenizi ya da şöyle diyelim işten ayrılma bildirgenizi onaylamanız gerekir. Ve burada da tabii ki ihbar tazminatı hakkı işvereniniz saklıdır. Dolayısıyla siz işte bu yazıları alıp işte 3 gün sonra ben gidiyorum dememelisiniz. İhbar sürenizi mutlaka göz önüne almalısınız. Çünkü eğer ihbar süresini göz önüne almazsanız, yani işverene daha öncesinde işten çıkacağınız süre öncesinde haberdar etmezseniz bu durumda, bu kez onu ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olursunuz. Çünkü siz işten kendiniz ayrıldığınız için sizin ihbar tazminatı alma hakkınız yok. Burada sadece kıdem tazminatı hakkınız ve varsa içeride kalmış olan diğer alacaklarınız. İşte bu ücretli izin olabilir, kullanmadığınız günleriniz olabilir ya da işte fazla çalıştığınız günler olabilir, fazla mesai hakkınız olabilir. Bunlar alabilirsiniz. Fakat ihbar tazminatı isteme şansınız yok bu şekilde işten ayrıldığınızda. Diğer taraftan da İşveren işten çıkmaya yakın bildirecek olursanız zor duruma düşeceği için mutlaka ihbar tazminatı hakkını kullanmak isteyebilir. Hatta bazı durumlarda ihbar süreniz çok uzunsa, çünkü bunda bir tavan yok ihbarda, belki alacağınız tazminat diğeri kadar olacaktır ve siz bu durumda da zor duruma düşeceksinizdir. Yani bunları çok iyi hesaplamak ve göz önüne almak gerektiğini söylemek gerekiyor.
Peki iş yeri iflas eden ne yapacak? O ne olacak?
İş yerinin iflas etmesi durumunda çalışanların hakları öncelikli olduğundan Öncelikle firmanın çalışanlarına işte kıdem tazminatı, içeride kalan ücretleri, az önce söylemiş olduğum fazla çalışmalar ya da yıllık ücretli izinlere ilişkin ücretleri ödenir. Dolayısıyla ve daha sonra şirketin diğer alacaklarının borçlarına geçilir. Yani dolayısıyla bu durumda bir kapama halinde de veya iflas etmesi halinde de mutlaka işçi alacakları önceliklidir ve işçilerin bütün haklarını almaları sağlanır kurulacak masa tarafından.
Evet. Peki bunun uygulandığı model ülkeler var mı?
15 yıl 3600 gün için söylüyoruz. Tabii kademeli geçişin uygulandığı farklı farklı ülkeler görüyoruz. Burada bizim asıl sorunumuz 1999 yılında sosyal güvenlik sistemimizde gerçekleştirilen ilk reform hareketi ve ikinci olarak da işte bu emekli sandığı Bağkur ve eski adıyla SSK'nın Sosyal Sigorta Kurumu'nun tek çatı altında toplandığı asıl yani büyük dönüşüm gördüğümüz reform hareketi. Yani bu az önce söylemiş olduğumuz tarihler aslında hep buna bağlı olarak belirlenen tarihler. Fakat birebir işte 15 yıl 3600 gün olarak uygulanan bir ülke var mıdır? Doğrudan bunu söylemek mümkün değil. Her ülkenin sistemine bakmak lazım. Fakat kademeli geçişin uygulandığı ülkeler görüyoruz. İşte 2008 sonrası örneğin Türkiye'de 65 yaş emekli olmak için gereken yaş sınırı. Fakat bunun öncesinde işte bu emeklilikte yaşa takılanlar diye bildiğimiz bir grup var biliyorsunuz. Farklı sürelerle kişilerin emeklilik yaşının değişebildiğini görüyoruz. Hani herkes için yani sigortalık tarihine göre değişen emekli olma yaşları söz konusu.
Aslında ilk kez sigortalı olunan tarih çok önem taşıyor herhalde burada değil mi?
Çünkü buna göre bu hakların hangisinden yararlanabileceğinizi, hangi yaşta emekli olabileceğinizi veya prim ödeme gün şartını ne zaman yerine getirdiğinizi görüyoruz. Fakat bazı vatandaşlarımız genelde de işe daha geç yaşlarda girmiş olan vatandaşlarımız şu yola gidebiliyorlar. Ben yaş şartını beklemeyeceğim. Prim ödeme gün sayımı doldurduğumda ve işte yıl sayısını doldurduğumda emeklilik ikramiyemi alarak işten ayrılacağım diyebilirler. Çünkü bazen gerçekten çok geç işe girdiğinizde emekli olabilmeniz için gereken süreyi dolduramayabiliyorsunuz. Bu da aslında biraz daha bu tarz durumlarda kullanılması için ortaya konulmuş bir yöntem.
Evet ve çalışanı da koruyan, kollayan bir yöntem galiba değil mi?
Kesinlikle. Özellikle bu tür durumlarda en çok gördüğümüz işte bazı sektörlerde işte bu hakkını kullanarak ayrılan, işten ayrılan bir kişi ertesi gün hemen aynı sektörde bir başka firmada başladığında ciddi davalarla karşı karşıya kalabiliyordu işverenin tarafından. Fakat Yargıtay'ın son dönemde vermiş olduğu kararlarla bu davaların önü kapanmış oldu. Çünkü bu tazminatları geri istiyorlardı. Yani hani o yaşı bekleyeceğim diye benim iş yerimden ayrıldı ama bir gün sonra tekrar işe girdi. Hatta işte rakip firmada işe girdi gibi noktalara temas edebiliyorlardı. Fakat bu uygulamayla çalışanın bir nebze olsun korunduğunu söylemek mümkün.
Sadece işverene işten ayrılacağı tarihi sizin söylediğiniz haftalarda yineleyelim isterseniz 4-6-8 miydi?
4-6-8 çalıştığınız döneme göre işte 6 ay 1,5 yıllık kıdeminizde 4, 1,5-3 yıl arasında 6 ve daha sonraki bütün kıdemlerde de 8 hafta. Eğer tabii toplu iş sözleşmeleriyle çalıştığınız yerde bir toplu iş sözleşmesi varsa bu sürelerin artırılması mümkün. Yani işçi veya işveren lehine menfaat sağlamak üzere böyle bir durum varsa bu ihbar süreleri, asgari süreler daha da üst olabilir. Dolayısıyla mutlaka işverene konuyla ilgili bilgi vermek, hani işlemlere de bundan sonra başlamak belki de daha doğru olacaktır. Ya da yazıyı aldıktan belirli bir süre sonra işten çıkmak önerilere uyarak en doğru yaklaşım olacaktır.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine bu haftada bu konuda bizi aydınlattığınız için haftaya yine birlikte olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz.
Ben teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz stüdyo konuğumuzdu. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini stüdyodan. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.